Ayrım 34, sayfa 227. 9. Postmodern toplum kuramları. 80'li yıllarda dünyanın televizyon ve internet ile birbirine yakınlaşması, medya altyapısının tüm dünyada inşa edilmesi, küresel bilgisayar ağlarının gelişmesi vesaire toplumsal yapıda büyük değişiklikler meydana getirdi. Eski sınıflar, işçi, burjuva, Avrupa'da kaybolmuş, merkez ve çevre arasında yeni bağımlılıklar ortaya çıkmış, yeni tarikatlar ve dindarlık gibi irrasyonellikler batılı rasyonel düşünceyi istila etmişti. Bunlar bazı yazarların postmodernizmden bahsetmelerine neden olan hususların sadece küçük bir kısmıdır. Onlar açısından modernizm, yüksek bir değer atfedilen mantığı ve aydınlanmacı rasyonalizmle nihayete ermiştir. Günümüz toplumu bu katı kavramlarla ölçülemez. Modern toplumun yapısal özelliklerini incelediğimizde, postmodern olarak adlandırılan yeni bir toplum içerisinde yaşadığımızı anlarız. Postmodernizm, yeni bir dönem mi? Modernizmin başlangıcı ve özellikleri. Postmodernizm, kelime anlamıyla ele alındığında modernizmden sonra gelen bir toplum türünü niteleyen, aslında içi boş bir kavramdır. Fakat aynı zamanda zamansız tipolojik bir kavram olarak da görülebilir. İçeriksel olarak ancak modernizmin ne olduğunu bildiğimiz zaman kavranılabilir. Modernizm neye karşılık geldiğini tasavvur edebilirsek, postmodernizm söylemi kabul veya reddedilebilir. Bunun hakkında yazarların farklı bakış açıları ve cevapları vardır. Burada bazılarını değerlendireceğim. 1600-1650 yılları arası tarihte genel olarak erken modern tarih olarak değerlendirilir ve modernizmin kökenleri burada bulunur. Sosyolojiyi bölümlememiz de buna uygundur. Kitabın ilk bölümünde sosyolojinin öncülerinin bu zamanda ortaya çıktığını ifade ettik. Diğerleri 1500'lü yıllara kadar gider. Gutenberg'de, Erasmus veya Montaigne gibi hümanistlerde modernizmin ilk yaklaşımlarının tecessüm ettiği ifade edilir. Bu hususta gözden kaçırılmamalıdır. Zira hümanistler modern eğitim sistemini oluşturan düşünce yapısını yaymış ve temsil etmişlerdir. Hümanist fikirleri çocukluk dönemi kavramının oluşumu etkilemiştir. Hümanistler, çocukların korunaklı bir ortamda eğitilmesi, yönlendirilmesi ve onlara ihtimam gösterilmesi fikrinin propagandasını yaptılar. Humboldtçu, araştırma ve öğrenmenin bir arada olduğu bir üniversite ideali de bu noktada ortaya çıkmıştır. Paul Kennedy'in 1989'da Büyük Güçlerin Yükselişi ve Çöküşü isimli kitabını takip edersek modernizmin başlangıcını ve çağları şu şekilde gösterebiliriz. Modern öncesi Çin, modern Avrupa, geçiş dönemi 1945, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, postmodern Japonya. Modern öncesi Osmanlı İmparatorluğu, Kuzey Hindistan, Moğol İmparatorluğu, Japonya (parantez Şogunlar), Avrupa ve Rusya. Postmodern Avrupa eşittir Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşü, Kuzey-Güney çatışması. Modern öncesi dönemde Çin, Japonya, Kuzey Hindistan, Moğol İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa ve Rusya için aynı şartlar geçerlidir. 1500 öncesinde Avrupa'nın ileri gideceğine dair bir işaret yoktur. Birçok tarihsel gelişme gibi bu da açıkça üretilen bir şey değil, birçok faktörün birleşmesinin sonucuydu. Kennedy, Avrupa'nın ilerlemesini toplum yapılarını bütün olarak değerlendirip, merkezi olmayan örgüt gibi anahtar bir özellikle açıklar. Diğer büyük güçler merkezi yapılarını güçlendirmiş, kendilerini izole etmiş ve deniz ötesi ticareti desteklememiş ya da Japonya gibi tamamen yasaklamışlardır. Avrupa buna karşın daha yumuşak, açık ve daha az merkeziydi. 5. Karl, Habsburg baskını Avusturya ve İspanya'yı birleştirmek suretiyle artırmakla tehdit ettiğinde bu iktidarı kırmak için bir savaş başlatıldı. Avrupalılar açık bir biçimde baskın bir güce tahammül etmediler. Bunun yanı sıra kanunlar serbest ticarete izin verecek şekilde düzenlenmiş ve deniz ötesi keşif gezileri mümkün hale gelmişti. Avrupa ayrıca Asya'dan ithal edilen ürünlere kapılarını da kapatmamıştı. Modernite, tarihsel bakış açısının yanında bilimsel görüşle, daha doğrusu doğa bilimlerinin bilme biçimiyle bağlantılandırılır. Bu açıdan bakıldığında, modernitenin başlangıcı, Descartes'a, Kartezyen felsefeye ve Galileo Galilei'ye dayandırılır. Bir başka görüş moderniteyi aydınlanma ile bağdaştırır ve başlangıç olarak 18. yüzyılı alır. İlk olarak aydınlanma, rasyonalizmin ortaya çıkışına neden oldu. Bu aydınlanmacılara sadece Kant değil, David Hume gibi aslında şüpheci olan İskoç ahlak filozofları da dahildir. 17. yüzyıl rasyonalizmi modernizmin merkezi olarak görülebilir. Rasyonalizm fizikte, astronomide, bilgi felsefesinde (parantez Descartes) ve siyaset kuramında ortaya çıkmıştır. Bu noktada ortaya çıkan en önemli amaç sistemler geliştirmek ve düşünce sayesinde güvenlik kazanmaktır. Nesnel kuramlar geliştirmek modernizmin dini haline gelen bu bilimin postulatıdır. Dipnot. Sekülerleşme onun önemli bir özelliği olsa da modernizmi ve dini bir arada anmak tamamen yanlış değildir. Sosyolojinin kurucusu olan Comte'da da gördüğümüz gibi pozitivist ve bilimsel düşünceye paralel olarak Comte gibi kendisini pozitivist tarikatın karizmatik ruhani lideri olarak gören yaklaşımlarda ortaya çıkmıştır. Bilimsel bilgi teorisi yarı dinsel birliklerde kutlanmıştır. Archer'i 1990 takip edersek modern bilim kuramını bir kavramla ilişkilendirebiliriz. Amaçsal rasyonalite, araçların bir amaca ulaşmak için değerlendirilmesi, Max Weber'de gördüğümüz üzere modern bilimin temel düşüncesidir. Bu, bilimsel yöntemde değer yargılarından bağımsız olmayı öngörür ve Archer'in tespit ettiği gibi ahlak dışı nesnellik yanlışlığı çıkarımına dayanır. Bu amaç rasyonalitesi şu mantığa sahiptir. Arzu artı araçsal rasyonalite artı teknoloji eşittir ilerleme. Arzu, ok işareti, bunu gerçekleştirebilir miyim? Ok işareti, ne yapmam gerekir? Eşittir çözüm. Örnek, uzun bir yaşam. Ok işareti, doktor. Ok işareti, Alzheimer'a karşı ilaç. Eşittir uzun hayat. Bu düşünce biçiminin temel özelliği, her problem için bir çözümün olduğu veya daha keskin bir biçimde ifade edilecek olursa, her problemin amaç rasyonel tarzda halledilebileceği tasavvurudur. Bu görüşe göre duygular, değerler, çözüm yolunda şartları bozacak faktörler ortadan kaldırılmak zorundadır. Bu rasyonalite kendisi de iletişimden ibaret olan ve insanı bir çevre olarak gören modern sistem kuramında yoğun olarak görülmektedir. Postmodern kuramcılar, ampirik toplum gözlemcileri de modernizmin soğumakta olduğunu söylemektedirler. Edebiyatta çözülmeye doğru giden bu eğilim, Robert Musil'in Niteliksiz Adam isimli eserinde gerçeklik ve gerçek olmayan arasındaki çelişki ile temsil edilir. Postmodernizmin özellikleri. Postmodernizm, modernizmin zıttı olarak görülmektedir. Biz burada dönemsel bir kavram tanımı yapmak, yani postmodern dönemin başlangıcını belirli bir zamana oturtmak istemiyoruz. Çağdaşlarımız pragmatik bir amaç doğrultusunda belki bunu deneyebilirler. Bu tür tarihsel dönemeçleri tespit etmeyi tarihçilere bırakmak daha mantıklı bir iş olacaktır. Her durumda modernizmi sınırlandırmak zor bir iş olacaktır. Daha önce gördüğümüz gibi aralarında yüzyıllarca fark olan tarihsel dönemlendirme çeşitleri vardır. Bu yüzden temel ilkelerinden hareketle niteliksel postmodernizmi tayin etmek daha iyi olacaktır. Modernizm anahtar bir kategori olarak amaç rasyonalitesi ile anılıyorsa eğer, postmodernizm de bu noktada somutlaştırılabilir. Ama nasıl? Lyotard veya Rorty gibi postmodernizmin temsilcileri güçlükle inşa edilmiş güvenlik çatısının çöktüğünü düşünüyorlar. Bu görüş, bilim tarihi açısından ilk olarak Sorbonne'da eski felsefe ile köprülerin atılmasına sebep oldu. Diğer ülkelerde tartışma daha çok felsefi düzeyde kaldı. Şüphecilik tazelendi ve 16. yüzyıl hümanistleri tekrar gündeme geldi. Postmodernizm felsefi olarak Descartes'ten önceki düşünce dünyasına kadar uzanır. Bunu hümanizmin yeniden keşfi olarak adlandırabiliriz. İnsan duyguları, gücü ve zayıflıkları ile bilimin merkezine avdet etmiştir. Modern bilim, duygusal düzlemi rahatsız edici bir faktör olarak görür, duyguları kontrol altına almayı ve değer yargılarından bağımsız olmayı benimserken, modern bakış açısına göre kaygılandırıcı olan bu hususlar, tekrar bilimsel araştırmanın bir parçası haline geldiler. Daha somut olarak ifade edecek olursak, değerlere bağlı tavırlar ve duygular kendilerini yeniden kabul ettirdiler. Postmodern bir bilimin esas vazifesi bu insani boyutlar için uygun bir alan açmaktır. Bilim için bu, artık sadece rasyonalite ile yetinilmeyeceği ve toplumun diğer düzlemlerinde dikkate alınması gerektiği anlamına gelir. Bunların insani eylemler üzerindeki etkileri hesaba katılmalıdır. Pratikte bu, uzmanlara olan güvenin azalması olarak kendini gösterir. Uzman görüşlerinin kontrol edilmesi talep edilir. Bu sadece teknik uzmanları değil, doktorlar da dahil olmak üzere tüm alanları kapsar. Bilim adamı bir münzevinin manastırda yaşaması gibi üniversitede yaşayamaz. Ondan kamusal alana çıkması talep edilmektedir. Bilimin ilk vazifesi olan amaç yönelimli rasyonalite, değer, bağımlı rasyonalitenin getirdiği eleştirilerle yüzleşmelidir. Artık her şeye izin verilmemektedir. Bu tutum, en açık şekilde bu atom gücüne ve gen teknolojisine karşı gösterilmiştir. Teknik olarak her şey mümkün olmamalıdır. 1960'larda gündeme gelen çevre sorunu, Carson 1963, postmodern dönemdeki tartışmalara bir örnektir. Buna ilişkin son hamle, gen teknolojisinin imkanlarına ve sınırlarına yönelik yapılmıştır. Bilimsel dernekler kendilerini kontrol etmeye başlamış ve ahlak komisyonları ortaya çıkmıştır. Bilgi düzleminde bu modern amaç yönelimli rasyonelite sarsılmaya başlamıştır. Alıştırma. Sosyal bilimlerde de ahlaki olarak ciddiyetle düşünülmesi gereken konular olup olmadığı hakkında tartışınız. Toplumsal çatışmaları kızıştıran, inşa eden veya üreten konuların hepsi sakıncalı değil midir? Bununla kastedilen toplumsal eşitsizlik veya hukuksuzluğun analizi değil, kategorileştirmeler yoluyla ortaya çıkan dezavantajlardır. Söz gelimi bir araştırmanın temel konusu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arnavutların kendilerini hala Arnavut olarak hissedip hissetmedikleri olabilir. Neden? Çalışmanın arka planında yatan temel düşünce, belki de bu grupların hiç de arayış içerisinde olmadıkları ve yalnızca araştırmanın zihninde mevcut olan bir grup kimliğinin oluşum tasavvuru olabilir. Bu tür çalıştırmalarla gerçekliği, genleri dönüştürülmüş besinlerde olduğu gibi değiştirmek mümkün müdür? Arşere, 1990, göre postmodern dönemde kuramlar şu noktaları içermelidir. 1. Aktörün ahlaki tutumları dikkate alınmalıdır. Bu noktada söz konusu olan çözümlerin rasyonel bir şekilde elde edilmesi değil, problemle uğraşmanın iyi olup olmadığıdır. Bir başka deyişle, isteklerin iyi olup olmadığı sorgulanmalıdır. Örneğin hayatı sürekli uzatmak iyi bir şey midir? 2. Postmodern kuramda sosyolojiyi şeytanın avukatı gibi görünmektedir. Sosyolojinin ahlaki asketizmi neredeyse amaç yönelimli rasyonelitenin yeni bir biçimi olarak görülebilir. Bu noktada gündeme gelen husus farklı kanaatler, arzular, rasyonel olmayan, çözümlerin mümkün olabileceği ve tevcih edilen sorunun değer tutumları ile ilgili olup, hangi sorunun en makbul olduğunun da daha önceden bilinmediğini ortaya koymaktadır. 3. Kültürel entegrasyon, mitinin ortadan kaldırılması. Modern ahlakın temel özelliklerinden biri de farklılıkları genel üst bir kavram içerisinde eritmekti. Bu, farklı alanlarda vuku bulmuştur. Bilimle başlayalım. Burada söz konusu olan bütüncül bir kuram arayışıdır ve toplum düzleminde devam etmiştir. Ulus ötesi bütünlükler inşa etmek, ulusal ve etnik farklılıkları göz ardı etmek veya amaç yönelimli rasyoneliteye uygun olmayan bir şekilde değerlendirip yok etmeye çalışmak, modernizmin karakteristik tutumlarından birisidir. Sonuçta, komünist blokun parçalanması ile birlikte, baskıyla gizlenmiş eski farklılıklar birer birer ortaya çıktı. Fakat buna gündelik politika düzleminde gerçekleştirilen entegrasyon çabaları da dahildir. Yabancıları eğitim sistemine nasıl entegre edebilirim? Örneğin bizimkinden farklı bir aile yapısına sahip bir Boşnak ailesinin, boşanma veya çocuklara kötü muamele konusunda verilecek kararları kabul etmesini nasıl sağlayabilir ve onları bizimkine benzer bir aile yapısına kavuşturabiliriz? Çözüm yolu daima en iyi kültür benimkidir düşüncesinden hareket edilerek hazırlanmakta ve insani entegrasyonu zorlama olmadan ve bir dezavantaj yaratmadan mümkün kılan bir strateji geliştirilmektedir. Fakat ya insanlar entegre olmak istemiyorlarsa? Postmodernizmin böylesi bir durumda şunu söyleyecektir. İnsanlar çok kültürlü bir şekilde yaşamalıdırlar. Bu, bir, her şeyin mümkün olduğu demek değildir. Strateji, modernizmin stratejisinden farklıdır. Modernizm için işlevsel olmayan unsurları ele almak yerine, örneğin, parantez Müslüman ailelerdeki eş kavramı gibi, yapılmak istenen insanların çok kültürlülük içerisinde ve bir arada nasıl yaşayacaklarına dair bir strateji geliştirmektir. Bu noktaya tekrar döneceğiz. Bu noktada iki önemli yazar, Bauman ve Rorty üzerinde postmodernizmin kuramının bazı argümanlarını sunmak istiyoruz.